Merhaba, ben Mesut Çevik. Bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri televizyon ekranlarıyla buluşturan Donanım Haber'de yine birbirinden ilginç gelişmelerle bir saati birlikte geçireceğiz. Şimdi programda bizleri nelerin beklediğini görmek için özete geçiyoruz. Donanım Haber başlıyor.
Her geçen gün sanallaşan dünyada kimlik bilgilerimiz, pasaportumuz, kredi kartımız ve banka hesaplarımız her an kötü niyetli kişilerin erişim tehdidi altında. Donanım Haber'de bu hafta kişisel verilerimizi nasıl koruyabileceğimizi ve siber saldırı nedir, nasıl yapılır konuşuyoruz. Haftanın öne çıkan gelişmeleri ardından nasıl yapılır köşemizde silinen verilerimizi nasıl geri kurtarabileceğimizi öğrenecekken, uygulama rehberinde akıllı cihazlarımıza güç katacak uygulamaları tanıyacak, soru cevap köşemizde sizden gelen soruları cevaplayacağız.
Merhaba, ben Duygu Karahan. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmeleri arasında Nokia'nın yeni tanıttığı akıllı telefonları ve tableti yer alıyor. Tablet piyasasına tekrardan merhaba diyen Nokia, 6 inçlik dev telefonuyla ekran yarışında ben de varım diyor.
Nokia, Windows Phone platformunu kullanan yeni cihazlarını tanıttı. Duyurusu yapılan cihazların arasında en dikkat çekici ürün 10.1 inçlik ekranıyla yeni Windows 8 RT tablet Nokia 2520 oldu. Windows RT'nin 8.1 sürümünü kullanabilen tablet bilgisayar 1080 piksel Full HD ekranı, 6.7 megapiksel Zeiss optiğe sahip kamerası, Snapdragon 800 işlemcisi ve 32 GB dahili depolama alanıyla rakipleriyle mücadele edecek. Windows Phone platformuna uzun zamandır beklenen GDDR3 güncellemesi sayesinde yeni işlemci platformları ve yüksek çözünürlüklü ekran desteğinden faydalanan ilk telefonsa 6 inç boyutundaki Lumia 1520 modeli oldu. Full HD ekran ve Snapdragon 800 işlemcili akıllı cihaz 20 megapiksellik PureView kameraya sahip. Büyük ekranlı akıllı telefon deneyimini uygun fiyatlı cihazlar üzerinden kullanıcılarla buluşturmaya hedefleyen firmanın bu görevi yerine getirecek modeli ise Lumia 1320 olacak. Daha uygun fiyatlı bir donanıma sahip olan Lumia 1320, Snapdragon 400 işlemciye, 1 GB sistem belleğine, 6 inç boyutunda 720 piksel çözünürlükte HD ekrana ve 5 megapiksellik kamerasıyla kullanıcılarla buluşuyor. Nokia World etkinliğinde yeni cihazlara ek olarak sosyal medyada popülaritesi gün be gün artan uygulamaların Windows Phone platformunda çalışan sürümleri tanıtıldı. Vine ve Instagram gibi uygulamalar yakın zaman içerisinde bu ekosisteme dahil olmuş olacak.
Nokia için tekrar tablet piyasasına girdi diyoruz. Şimdi izleyenlerimiz burada şaşırmış olabilir. Çünkü hani yeni modern tabletlere baktığımızda Nokia'nın bu tarafta bir tableti yok. Ama yıllar öncesine baktığımızda ise aslında ilk tabletleri üreten firmalardan bir tanesi.
Evet, tablet deyince bugün akıllara daha çok Apple'ın iPad modeli geliyor. Ancak tabletlerin geçmişine baktığımız zaman Nokia'nın 5-6 yıl önce internet tableti adını verdiği bir cihaz çıkardığını görüyoruz. Tabii teknoloji o dönemde bu kadar olgunlaşmadığı için böyle çoklu dokunmatik ekranlardan, renkli, yüksek çözünürlüklü ekranlardan bahsedemiyoruz. Ancak interneti daha iyi kullanabilmek açısından minyatür bir tabletin Nokia tarafından o dönemde piyasaya çıkartıldığını biliyorduk. Bugüne baktığımız zaman ise dizüstü bilgisayar satışlarının yavaş yavaş düşmeye başladığını konuşuyoruz. Çünkü tablet bilgisayarlara büyük bir ilgi var. Bu ilginin bir sonucu olarak da Nokia rakiplerinden sonra Lumia 2520 modeliyle tablet bilgisayar pazarına girdi. Tasarım olarak bakıldığında aslında Lumia telefonlarla benzer bir tasarımdan bahsedebiliriz. Daha büyük bir yapıda, polikarbon malzemeli bir gövde bizleri karşılıyor. Donanım olarak bugün piyasanın en hızlı işlemcilerinden birisine sahip. Yüksek çözünürlüklü ekran var. İşletim sistemi tarafında Windows 8.1'i kullanıyor, RT versiyonunu. Burada da şunu söylemek gerekiyor. Windows RT genel görünüm olarak bildiğimiz Windows gibi görünür ama altyapısı farklıdır. Mobil işlemcilerin üzerinde çalıştığı bir yazılımdır.
Evet, yani burada şunu söyleyelim. Normal bilgisayarımızda kullandığımız yazılımları kalkıp da bu cihaza kuramayacağız. Kendisinin özel yazılımları var.
Evet, dolayısıyla tabii güç tüketimi de standart Windows işletim sistemine göre o noktada biraz daha efektif olduğu için mobil cihazda Nokia Windows 8.1 RT versiyonunu kullanma yoluna gitmiş. Hani yine kendisine has özelleştirilmiş bir kamerası var ve bakıldığı zaman kendi özel yazılımları, yüksek performanslı bir işlemci ve modern bir ekrana sahip şık görünen bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, tablet gibi aslında 1520 de bence ilgi çekici ürünlerden bir tanesi. Çünkü dev ekranlı telefonlar tablet olarak isimlendirilmeye başladılar. Telefon tablet hibriti olarak isimlendiriliyorlar. Ve Nokia'da 1520 ile beraber 6 inçlik Full HD ekranlı bir telefonla birlikte tablet pazarına girdi. Ve enteresan cihaz, çünkü tabletlere baktığımızda genelde kamera özellikleri biraz geride kalıyordu. Şimdi 20 megapiksellik kameradan söz ediyoruz burada.
Evet, Nokia 1520 aslında beklenen bir üründü. Çünkü donanım olarak baktığımızda hem Android hem de iOS tarafındaki cihazlarla Windows 10 platformundaki üst seviye cihazların pek baş edemediğini görmüştük. Ama burada da asıl suç aslında Nokia değil. Windows'a, Microsoft'a göstermek lazım. Çünkü kapalı platform olduğu için Windows Phone platformu sadece üreticinin yani Microsoft'un sizlere sunduğu kombinasyonları kullanarak ancak telefonlar yapabiliyorsunuz. Üreticiler de bu noktada işte kamerası vesaire gibi özelliklerle, tasarımlarla ön plana çıkmaya çalışıp ve ayrılmaya çalışıyorlardı. Ama baktığımızda artık zaten pazar da böyle bir beklentiye girmişti ve Nokia'dan Windows Phone platformunu taşıyan üst seviye güçlü bir cihaz yapmasını bekliyordu. O da zaten beklendiği üzere Windows'un GDDR3 güncellemesiyle beraber hem yüksek çözünürlüklü ekranlara hem daha gelişmiş işlemcilere ve bellek kontrolcülerine sahip akıllı cihazları ilk örneğini Lumia 1520 ile Windows Phone platformunda gördük.
Evet, bir de 1320 var aslında. 1520'nin biraz kırpılmış versiyonu gibi. Orada enteresan bir fiyat performans ürününden bahsediyoruz aslında.
Evet, bakıldığında yine 6 inçlik büyük bir ekranımız var. Tabii Full HD bir ekrandan bahsetmiyoruz. Çözünürlük biraz daha düşük ve donanım anlamında daha muhafazakar bir donanım var. Bu aslında modelin en büyük esprisi de şu anda Çin'de büyük ekranlı ucuz telefonlar çok popüler ve bu popülarite giderek dünya genelinde yayılmaya başlamış durumda. Nokia da buradan yola çıkarak büyük ekranlı bir telefonum olsun ancak hem ucuz olsun diyenler için böyle bir çözüm üretmiş durumda. Kaldı ki zaten şu an Nokia'nın Lumia 625 gibi yine Windows Phone ekosistemine büyük bir ekrana sahip olan ama fiyatlandırma anlamında daha ekonomik ulaşılabilir bir cihazı vardı. Şimdi bunu daha büyük ekranlara yaygınlaştırma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tabii donanım anlamında Lumia 1520 gibi değil ama fiyat anlamında da çok daha fazla kişinin ulaşabileceği bir seviyede yer alacak.
Lansmanda telefon ve tabletlerin yanında diğer güzel haberler de bence Instagram gibi bazı yazılımların mesela Vine de buna dahil sosyal platformların artık Windows ekosisteminde de kullanıcılarla buluşacak olması oldu. Çünkü Nokia dediğimizde aslında kamera odaklı telefonlar var ve video, fotoğraf paylaşacağımız platformların burada bulunması bence zorunluluktu.
Evet, çok büyük bir eksiklikti. Herkes de uzun zamandır zaten bu yüzden Windows'u belki de kötülüyordu ama fotoğraf ve görüntülemede Nokia belli bir yere gelmeye çalışıyor. Geldi de aslında PureView teknolojisiyle akıllı telefon dediğimizde belki de aklımıza ilk gelen firmalardan birisi olmaya başladı. 1520'nin 20 megapiksellik kamerasının dışında şöyle bir özelliği de açıklandı. Aslında 1020 ile birlikte Nokia ham fotoğraflara artık destek vermeye başladı. Bu da şu anlama geliyor. Fotoğraf çekildikten sonra JPEG olarak sıkıştırılmadığı için daha zengin detaylara ve daha zengin renklere sahip oluyor. Ama tabii bunun nasıl bir dezavantajı olabilir? 1020'de bunu depolama sorunu olabilir. Çünkü 1020'nin hafızası arttırılamıyor. Ama 1520'deki micro SD kart desteğiyle bu dezavantaj üzerinden gelinebilir.
RAW yani ham haldeki fotoğraflar aslında profesyonel fotoğrafçıların daha çok kullandığı fotoğraf dosya tipleri ve aslında bakıldığında bu cihazlara da bu yetenek kazandırılarak belki bu insanların yanında ekstra yedek bir cihaz olarak da bu telefonları kullanmasına olanak sağlayabilir.
Belki de bundan sonra fotoğrafçılara gittiğimiz zaman vesikalı fotoğraflarımızı ya da düğün fotoğraflarımızı artık akıllı telefonlarla çeken fotoğrafçılarda görebileceğiz. Çünkü üst seviye fotoğraf makinelerinin ne kadar pahalı olduğunu, ne kadar yüksek fiyatlarla satıldığını biliyoruz. Bu tür cihazların artık RAW desteği sunması önemli bir gelişme.
Evet, gerçekten önemli. Şimdi telefon ve tabletlerden söz ettik ama bir sonraki gelişmemiz bilgisayarlarla ilgili ve oyuncuları oldukça sevindirecek. Çünkü AMD R9 serisinden 290X isimli ekran kartının bütün detaylarını açıkladı ve dünyanın en hızlı ekran kartlarından bir tanesi olmaya aday bu ekran kartıyla ilgili haberimize geçiyoruz.
AMD'nin yeni ekran kartı R9-290X, sahip olduğu 2816 Radeon çekirdeği, 512 bit bellek veri yoluna sahip, 4 GB GDDR5 belleği ve içerisinde barındırdığı 6.3 milyar transistörüyle şu ana kadar yapılan en karmaşık ekran kartı tasarımlarından biri olarak gösteriliyor. Geliştirilmiş Graphics Core Next mimarisine sahip yeni kart, ayrıca True Audio programlanabilir ses teknolojisi ve çoklu kart kurulumlarında köprüsüz bağlantı sunan XDMI teknolojisine de sahip. Çıkış fiyatı olarak da oldukça agresif bir fiyatlandırmaya sahip olacak olan yeni Radeon R9-290X, üst seviye ekran kartları arasında yeni bir fiyat performans dengesi oluşturacakmış gibi görünüyor.
Erdi, aslında sen bu ekran kartlarının izini sürmek için Hawaii'ye kadar gitmiştin. Şimdi kartların üzerindeki gizlilik sır perdesi kalktı. Bize daha detaylı olarak anlatabilirsin.
Evet, AMD'nin Radeon R9-290X adını verdiği ekran kartı şu an kendi alanında dünyanın en hızlı ekran kartlarından bir tanesi. Hani, tabii detaylı testler sonucunda bazı alanlarda en hızlı ekran kartı olduğunu da söyleyebilmek mümkün. Bu kart öncesine kadar yeni nesil ekran kartı ailesindeki kartların çoğu bir önceki jenerasyonun yeniden isimlendirilmiş haliydi. Ama bu ekran kartı tamamıyla yeniden tasarlanmış bir kart olarak değerlendirilebilir. Çünkü altında yatan mimari, temel, güncellenmiş bir altyapıya sahip. Dolayısıyla kartın pek çok noktada geliştirildiğini görmekteyiz ki 6,5 milyara yakın transistör var bu kartın içerisinde. Yani dünyanın en güçlü işlemcisinden 2 tane alıyorsunuz, 2 tane ekran kartı alıyorsunuz. Bu kadar transistör etmiyor. Dolayısıyla AMD bu ekran kartının içerisinde aslında pek çok teknolojiyi koyduğunu burada da bizlere gösteriyor. kartın sahip olduğu performansın yanında bazı ekstra özellikleri var. Aslında bazı bunlardan bahsetmek gerekiyor ki bunların bir tanesi True Audio ses teknolojisi. Artık oyun yapımcıları konsollardaki gibi daha zengin sesleri oyunlara entegre edebilecekler ve bu oyunlar bu ekran kartı desteklerse eğer çok daha başka bir ses deneyimini bizlere yaşatabilecek. Ama burada bir detayın altını çizmek gerekiyor. Bu ekran kartı aynı zamanda bir ses kartı değil. Yani bu özellik olmasına rağmen kullanıcıların yine bir ses kartına sahip olması gerekiyor. Bunun dışında bu ekran kartıyla birlikte artık biz crossfire dediğimiz birden fazla ekran kartını birbirine bağlama noktasında da köprü kullanmayacağız. Yani kartlar yazılımsal olarak birbirine bağlanacaklar ve bu sayede aradaki gecikmeyi de engelleyerek performans arttırmış olacağız.
Evet, aslında bu kartla beraber AMD'nin yeni oyun programlama dili de devreye girmiş ve tam olarak destekleniyor olacak. Mantle'la beraber oyunlarda da daha fazla başarım elde edilebilecek gibi görünüyor.
Bu zaten oyun geliştiricilerinin aslında AMD'den istediği bir şeydi. Çünkü şu andaki konsollar PlayStation 4 ve Xbox One'a baktığımızda ikisi de AMD tabanını kullanıyor ve yapı olarak da birbirine çok benzer. Ve aslında baktığımızda bu mimarlar da PC'den geliştirilmiş ve konsola özelleştirilmiş halde. Yani temel ve teorik olarak değerlendirdiğimizde hem işlemcisi hem ekran kartı şu anda mevcut cihazlarda, mevcut bilgisayarlarda bulunabilecek ürünlere yakın ürünler. O yüzden aslında bu üreticilerin, oyun geliştiricilerinin böyle bir talepte bulunması AMD'de bilgisayar oyuncularına da yarayacak çünkü geliştiriciler daha rahat ve ekran kartının özelliklerine daha fazla hükmedebilerek daha verimli oyunlar yazabilecekler ve bu da bizlere daha büyük görsel şölen ve daha hızlı kare saniye oranı olarak geri dönecek.
Burada aslında şunu söylemek gerekiyor. Şu an Mantle'ı destekleyen herhangi bir oyun piyasada yok. Yani bu ekran kartıyla yapılan tüm testler Mantle'sız olarak gerçekleştirilmiş durumda. İlk güncellemede muhtemelen Battlefield 4 için Aralık ayı gibi çıkacak. Dolayısıyla Battlefield 4'te bu kartın daha yüksek performans sunmaya başladığını göreceğiz ki hani yapılan açıklamalar eğer birebir doğru olarak hayatımıza yansırsa yani çok daha yüksek performans seviyeleri bizleri bekliyor olacak destekleyen oyunlarda.
Evet, aslında bu ekran kartını biraz da 4K oyunlar için bir giriş seviyesi ekran kartı olarak da düşünebiliriz. Çünkü Full HD'deki başarım gerçekten çok çok yüksek ve önümüzdeki dönemde özellikle gelecek seneden itibaren 4K monitörlerin hızla hayatımıza girdiğini, ucuzladığını göreceğiz. Doğal olarak evimize aldığımızda da bunlarla 4K çözünürlükte oyun oynamaya başlayacağız. Böyle de bir ekran kartına ihtiyacımız olacak sanırım.
Tabii Full HD'ye kıyasladığımızda 4K bugün çok daha fazla. En basit deyimiyle 4K fazla piksel sunduğu için ekran kartlarına da teorik anlamda 4 kat ekstra yük düşecek demek. O da şu anda Full HD'de çok rahatlıkla oyun oynatabilen ekran kartların 4K'ya geldiğinde o sınıra oynanabilirlik sınırı olan 25-30 kare saniyeye çok yaklaşacağını görüyoruz. Ama önümüzdeki jenerasyonlarda da 4K'da rahat ve yüksek grafik kalitelerinde oyun oynayabilecek ekran kartlarını da göreceğiz tabii ki.
Evet, bu arada 4 GB bellekli bir ekran karttan bahsediyoruz herhalde. Bellek konusunda da 4K'ya geçişte çok sıkıntı yaşamayacağı söylenebilir bu taraflarda.
Tabii bu noktada senin aslında söylediğin şey en doğru nokta olacaktır. 4K konusunda en kritik nokta monitörlerin ucuzlaması. Şu an çok az seçenek var ve bunların fiyatlarının 1000 dolar seviyelerinde hatta daha yüksek seviyelerde seyrettiğini görüyoruz. Monitörler hazır olduğunda zaten donanım üreticileri bunları sağlayacaktır. Kaldı ki bu ekran kartının iki tanesini yan yana koyunca zaten 4K konusunda performans sıkıntısı yaşanmıyor.
Evet, oyunlar konusundaki gelişmeler böyle. Oldukça hızlı ekran kartıyla 4K monitörlere giriş yapacağız. Yeniden cep telefonlarına sana dönerim çünkü cep telefonlarında BlackBerry Messenger hem Android hem de iOS platformları için yayınlandı. BlackBerry kullanıcıları eğer yeni bir akıllı telefona geçtilerse aynı BBM'i kullanmaya devam edebilecekler. Şimdi BBM'le ilgili haberimize geçiyoruz.
Uzun yıllardır BlackBerry cihazlara özel kalan popüler mesajlaşma uygulaması BlackBerry Messenger artık Android ve iOS platformundaki cihazlarda da kullanılabilecek. BlackBerry cihazlarının zamanında popülerlik kazanmasında büyük rol oynayan ve özellikle gençler arasında yaygın kullanımı olan anlık mesajlaşma uygulaması, resim, dosya, sesli not ve konum gibi bilgileri de paylaşmaya olanak sağlıyor. Firmanın son dönemde yaşadığı kötü finansal durum ve azalan satışlara paralel olarak düşen popülaritesini, dünya çapında başarıya ulaşmış servislerini farklı cihazlar için sunarak geri kazanmaya çalıştığı düşünülüyor.
Anında mesajlaşma uygulamaları günden güne daha da popüler bir hale geliyor. Bunda mobil şebeke ücretlerinin, mobil paketlerin, internet paketlerinin gittikçe uygun fiyatlı olmasında büyük bir etkisi var tabii ama benim asıl söylemek istediğim BBM deyince aklıma şu geldi günlerdir. Twitter'da timeline'ıma bilmiyorum sizin de öyle mi ama insanların pin numaraları düşüyor sürekli.
Meğerse ne kadar çok kişi aslında BBM'i bekliyormuş. BBM aslında o BlackBerry'nin BlackBerry olduğu zamanlarda çok popüler bir uygulamaydı ve gençler arasında çok hatta deli gibi kullanılıyordu diyebiliriz. Çünkü o zamanlar baktığımızda bu anlık mesajlaşma uygulamaları BBM'i sunabildiklerini sunamıyordu. BBM hem kendi ekosisteminde kapalı platform olması biraz da insanlara belki kendilerini özel hissettiriyor olabilir. Ama son dönemde BlackBerry'nin düşüşü ve diğer Android ve iOS'taki ortak mesajlaşma uygulamalarının yayılmasından sonra BBM'in de biraz popülaritesi azalmıştı. Zaten baktığımızda BlackBerry'nin tekrar marka değerini yükseltmek için servislerini dışarı açacağını konuşuyorduk. BBM de bu hareketlerden ilki oldu. Ama bakıldığında bence biraz geç yaptılar bu işi çünkü artık şu anda BBM'in yapabildiğini birçok uygulama yapabiliyor ve aslında insanlar alışkanlıklarını da pek fazla değiştirmek istemiyorlarmış gibi.
Şimdi burada 24 saatte 10 milyon indirmeden bahsediyoruz. Demek ki gerçekten çok büyük bir merakla bekleniyormuş. Aslında BBM'i kullanmayanlar nasıl bir şey olduğunu görmek için zaten indirip bir baktılar ilk başta. Hatta ilk başta indirenler aktivasyon sıkıntıları da yaşadı. Hemen hesaplarını aktif hale getiremediler. O kadar fazla sıra var ki firma yavaş yavaş artık bu aktivasyonları gerçekleştiriyor. Ama geç kaldığı konusunda haklısın Ender. Çünkü piyasaya baktığımızda mobil data iletişiminin ucuzlamasıyla beraber ne oldu? Bir sürü sosyal paylaşım platformu çoğaldı. Yavaş yavaş mesajlaşma uygulamaları hayatımıza girdi. Bugün WhatsApp, WeChat, Line gibi uygulamaların isimlerini direkt sayabiliyoruz ki hatta bazı mesajlaşma uygulamalarının reklamlarında dünya cümle insanların yer aldığını görmeye başladık. Çünkü firmalar bu tarafa çok fazla yatırım yapıyorlar. Kullanıcıların daha hızlı bir şekilde geçiş yapmasını bekliyorlar. BBM'in burada diğerlerinin sunduğundan farklı bir şeyler sunuyor olması gerekiyordu. Ama aslında şu anda çok daha fazlasını sunan uygulamaları indirip telefonumuza kullanmaya başlayabiliyoruz.
Yani ben açıkçası cep telefonu operatörlerinin özellikle finansal verilerini bir süredir takip ediyorum. Şöyle bir gerçek var. SMS'den ellerinden gelir giderek düşmeye başladı. Çünkü artık insanlar internet üzerinden bu tür anında mesajlaşma yazılımlarını daha çok kullanıyorlar. E şimdi bu uygulamalara bakıldığı zaman sesli görüşme yapabildiğimiz olan versiyonları var. Video görüşmesi yapabildiğimiz versiyonlar var. Uluslararası görüşmeler yapabilip puan kazandığımız bazı versiyonların olduğunu görmekteyiz. BlackBerry Messenger'ın bu tür özelliklerin çoğuna sahip olmadığını görüyoruz. Hani zamanlama konusunda bir sıkıntıları olduğu gerçek. Farklı alternatifler var. WeChat dediğimiz alternatif Çin'den geldi. İşte 500 milyona yakın kullanıcıya ulaşmış durumda. WhatsApp'tan bahsediyoruz bugün. Kaldı ki bazı telefon üreticilerinin kendi yazılımları var. Örneğin Samsung'da Chaton gibi Samsung telefonundan standart çıkan bir yazılım var. Apple tarafına bakıyorsunuz iMessage gibi farklı alternatiflerin de olmaya başladığını görmekteyiz. Hani yavaş yavaş bu tür alternatifler güçlenirken BlackBerry Messenger'ı insanlar bir deneyecektir. Ama deneme aşamasından sonra uzun vadeli kullanırlar mı? Şu anki özellik seviyesiyle pek zannetmiyorum açıkçası.
Aslında burada izleyenlerimize soralım. Yani BBM'i kullanmaya başladılar mı? Eğer kullanmaya başladıysanız ya da bu konuda bir fikriniz varsa Twitter üzerinden Teknoloji TV2'de hashtag ile beraber paylaşırsanız biz de en azından sizleri takip etmeye başlamış oluruz. Gerçekten bu konu önemli. Gitgide artık sosyal medyada paylaşım platformlarının hızlı bir trend içinde yükseldiklerini görüyoruz. Bakalım hani bir şansı var mı yok mu? Biz de en azından izleyenlerimizden gelen tepkilerle buna bir karar vermiş oluruz. Sıradaki haberimiz ise cep telefonlarından biraz uzaklaşıyor. Dizüstü bilgisayarlara doğru gidiyoruz. Çünkü Apple yeni yaptığı lansmanda MacBook'ların ve MacBook Pro'ların da aslında üstündeki sır perdesini kaldırmış oldu. Şimdi yeni MacBook'larla ilgili hazırladığımız VTR'ye geçiyoruz.
iPad Air ve iPad Mini Retina duyurularıyla ön plana çıkan etkinlikte bilgisayar tutkunları için de yenilikler vardı. Intel'in yeni nesil Haswell tabanlı işlemcileriyle güçlendirilen yeni Retina ekranlı MacBook Pro'lar, daha önce ince kasaları ve daha uzun pil ömürleriyle dikkat çekerken, asıl övgüyü özel kasa tasarımı ve güçlü donanımsal özellikleriyle Mac Pro topladı. Yeni Mac Pro oldukça sessiz bir soğutma sistemine sahip. Minik kasası içerisinde 24 çekirdekli işlem gücünü, 2 farklı profesyonel ekran kartı çözümünü ve 64 GB'a kadar arttırılabilen bellek miktarını birlikte sunuyor. Cihazın üretim aşamasını anlatan videodan da anlaşılabileceği gibi her aşamasında teknolojinin nimetlerinden yararlanılan bilgisayarlar diğerlerinden farklı olarak Uzak Doğu yerine Amerika'da üretiliyor. Lansmanda ayrıca yeni OS X güncellemesi Mavericks'in de ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklandı. Mavericks'in güncellemesi dosya yönetimi konusunda içerdiği birçok yeniliğin yanı sıra güç yönetimi konusundaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Mavericks yüklü bir MacBook Pro'da kullanım süresi 3 saate kadar uzayabiliyor.
Geçtiğimiz hafta aslında Apple'ın lansmanı ve yeni lanse edilen ürünler üstüne çok fazla konuştuk ama tabletlerin üstünde çok fazla durduğumuzu düşünmüş izleyenlerimiz. Biraz da MacBook'ları ve Mac Pro'yu anlatın demişler. Bu yüzden bu programı bunu dahil ettim. MacBook'lar ve Mac Pro kendine has özellikleriyle aslında bilgisayar dünyasında birçok yeniliği barındırıyorlar. MacBook'lara baktığımızda incelen kasaları ve daha hızlanan işlemciyle beraber daha yüksek pil ömrünü de beraber sunuyorlar.
Evet, artık MacBook Pro'larda Retina ekranın iyice standartlaşmaya başladığını görüyoruz ve kasa kalınlıkları da gelişen teknolojiyle birlikte iyice incelmiş durumda. Yüksek performanslı ince ve hafif MacBook Pro'lar bu lansmanda lanse edildiler. Bakıldığı zaman cihazlar hem donanım hem de yazılım tarafında önemli gelişmeler var. Yazılım tarafında macOS X'in 10.9 sürümü ya da Mavericks olarak bilinen sürümünün artık final versiyonuyla beraber nihai kullanıma kavuşunu görüyoruz. Donanım tarafında ise Intel'in Haswell kod adlı 4. nesil işlemcileri var ama burada çok önemli bir detay var. Intel aynı zamanda kendi belleğine sahip özel bir grafik birimini de bu işlemciyle beraber kullanmaya başlamıştı. Bunları bilgisayarlarında kullanan, yaygın olarak kullanan ilk üretici de Apple oldu ve MacBook Pro'nun bazı versiyonlarında artık bu grafik biriminin de kullanıldığını göreceğiz ki yazılım tarafında yapılan OpenCL geliştirmeleriyle beraber artık entegre grafik birimi pek çok dizüstü bilgisayarda ilk defa bu derece ileri seviyede MacBook'larla beraber kullanılmaya başlanacak gibi görünüyor.
Evet, Mac Pro'ya baktığımızda ise 24 çekirdekli bir kasanın aslında masamızın üstünde duracak ve sessiz çalışacak bir yapıya getirilebildiğini görüyoruz. Oldukça ufak boyutları var. Bu konuda konuşmaya değer konulardan bir tanesi zaten üretimiyle ilgili de oldukça şaşalı bir video hazırlanmış durumda. Baktığımızda robot kollar alıyorlar, işte metalleri götürüyorlar, siyasi tezgahlarını koyuyorlar, o tarafta kasalar işleniyor. Gerçekten üstünde emek verilmiş bir bilgisayar var ortada.
Evet, bir önceki Mac Pro'lara baktığımızda o kasa tower dediğimiz kule tipi makinelerin olduğunu görüyoruz ve Mac Pro kullanıcıları daha çok profesyonel alanlarda cihazları kullandıkları için de o cihazları sunduğu güçten yola çıkarak işlerini halledebiliyorlardı. Burada biraz daha tasarım çizgisi artık baştan aşağı değişmiş durumda ve eski jenerasyona kıyasladığımızda bambaşka bir cihaz görüyoruz. Hem estetik anlamında hem de güncellenen donanım anlamıyla şu anda Mac Pro'lar, yeni Mac Pro'lar aslında insanlara da çok daha farklı şeyler yapmalarına olanak sunacaklar. Mac Pro'ların, yeni Mac Pro'ların belki bu noktada eleştirilen şeyi o endüstriyel tasarımından dolayı, ufak yapısından dolayı açığa çıkan sıkıntılar olarak değiştirebilir parça sıkıntısının az olması olarak gösteriyor. Ama bakıldığında bu insanlar zaten bu ürünleri alıp 200 sene kullandıktan sonra yeni sürümüne geçtikleri için de açıkçası çok fazla upgrade ile uğraşacaklarını düşünmüyorum.
Şimdi Mac Pro'lar zaten profesyonellerin kullanacağı bilgisayarlar. İşte grafik profesyonelleri, video uzmanları gibi, ki kaldı ki ilk tanıtım videosunda sinemalarda yayınladı Apple bakıldığında. Şimdi silindir şeklinde bir tasarım karşımıza çıkıyor ki hani eski jenerasyon değil, bilgisayar dünyası için de aslında yeni bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Hani en yüksek performanslı donanımlar var. Grafik tarafında AMD'nin Phi Pro serisini iki tanesini bile kullanabilen ilk bilgisayar. Yani muhtemelen zaten MacOS'un profesyonel taraftaki yazılım hakimiyetini biliyoruz. Özellikle grafik tarafındaki sanatçıların çok tercih ettiği bir yazılım altyapısıydı. Şimdi en güncel donanımla birlikte ve silindir şeklindeki yeni yüksek tasarımıyla muhtemelen ilgi çekecektir. Ama fiyatlandırma anlamında da yine oldukça üst seviyeye konumlandırmış durumda Apple yeni Mac Pro'ları.
Tabii profesyoneller genelde fiyattan çok işleve bakıyorlar. Herhalde bu tarafta pek sıkıntıyla karşılaşmayacak. Yavaş yavaş sıradaki habere de geçelim diyorum. Sıradaki haberimiz mobil cihazlarda oynayabileceğiniz bir oyunla ilgili. Dead Trigger isminde 23 milyondan fazla indirme sayısına ulaşmış olan ve zombileri vurduğumuz oyunun ikinci versiyonu yayınlandı. İkinci versiyon oldukça fazla bekleniyordu. Çünkü mobil grafik anlamında çıtayı oldukça üst seviyeye taşıyacak bir oyun olarak gösteriliyordu ki çıkışıyla beraber gördük, gerçekten grafikleri ve oynanışı oldukça zevkli bir oyun olmuş. Şimdi Dead Trigger 2 ile ilgili hazırladığımız videoya geçiyoruz.
Merakla beklenen mobil oyun Dead Trigger 2 çıktı. Zombi temalı FPS oyunu Dead Trigger'ın devamı niteliğindeki yapımda yeni zombiler, yeni mekanlar ve yeni ekipmanlar mobil oyuncuların beğenisine sunuluyor. Unity grafik motoruyla çalışan Dead Trigger 2, kaliteli grafikleriyle göz doldururken geniş görünen çevre tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bölüm sonu canavarlarıyla süslenen, görevleriyle eğlenceli bir shooter deneyimi sunan oyunda çok sayıda silah seçeneği bulunuyor. Yıkık dökük binalar ve terk edilmiş madenler gibi mekan betimlemeleriyle kıyamet sonrası bir dünyada olduğumuzu hissetmemizi sağlayan Dead Trigger 2, bakalım ilk sürümü kadar popüler olabilecek mi?
Mobil oyunculuk her geçen gün gelişiyor ve baktığımızda aslında bu gelişme sürecinde de bazı oyunların özellikle ciddi anlamda ön plana çıktığını görüyoruz. Dead Trigger'ın ilk versiyonunda bu oyunlardan bir tanesi oldu aslında.
Evet, öyle oldu Ender. Zaten hani 23 milyon indirme rakamından bahsettik. Oldukça büyük bir rakam, ne kadar tuttuğunu da gösteriyor. Ekstra olarak şunu da belirtmek lazım, ücretsiz bir oyun olduğu için zaten herhalde bu kadar yüksek indirme rakamlarına ulaşabiliyor. Benim burada asıl üstüne durmak istediğim konu grafiklerin artık nereye gittiği. Cep telefonlarından bahsediyoruz, akıllı cihazlarda oyun oynamaktan bahsediyoruz ve grafiklere baktığımızda masaüstü bilgisayarlarla artık benzer grafiklerin sunulduğunu görmeye başladık. Gelecekte büyük ihtimalle oyun aygıtları, yani oyun konsolu olarak isimlendirdiğimiz cihazlar yavaş yavaş yerlerini cep telefonlarına ve tabletlere bırakacaklar.
Ya ben öyle zannediyorum ki Dead Trigger 3 üst seviye akıllı telefon ve tabletlerle şu an mevcut olan konsolların seviyesini, artık grafik kalitesini bizlere sunar gibi geliyor. Kaldı ki Dead Trigger 2'nin özel bir donanım desteği de var. Tegra 4 platformuna has bir güncelleme de söz konusu. Eğer öyle bir cihaza sahipseniz daha fazla grafik detayını da o cihazlarda görebiliyorsunuz. Ama şu anki haliyle bile üst seviye mevcut akıllı telefonlarda gerçekten inanılmaz bir çevresel bir oyun deneyimi bizlere yaşatıyor. Oyunun senaryosuna bakıldığı zaman aslında ilk oyunda çok aman aman fark olduğunu söyleyemeyeceğiz. Yine zombiler var, biz zombi öldürüyoruz ama zombiler artık daha korkunç. Çevre artık daha gerçeğe yakın bir modelleme içerisinde bizlere sunuluyor. Bu oyunun bir diğer önemli özelliği, o kadar yüksek grafik kalitesi, o kadar yüksek ki sahip olduğu akıllı cihazını test etmek isteyenler için önemli bir uygulama. Hani o oyunu akıcı bir şekilde çalıştırabiliyorsa o akıllı cihaz aslında günümüzün modern oyununu kaldırabilecek donanımlara da 3 aşağı 5 yukarı sahip diyebiliyoruz.
Şunu da ekleyelim, oyunda gamepad desteği de var. Gamepad aslında bu el cihazlarından konsollara, oyun konsollarına geçişte önemli bir atama, önemli bir adım. Ve gamepad'le beraber çok daha rahat bir şekilde artık tabletlerimizde oynayabileceğiz. Aslında Duygu, oyunculuktan bahsediyoruz. Sen oyun oynayan bir bayansın. Genelde bayanları oyun oynarken bulmak zor. Sen ne düşünüyorsun hani mobil cihazların gelişimi konusunda?
Oyun oynuyorum evet, konsolda da ama akıllı telefonumda da gerçekten çok fazla oyun oynuyorum. Ve şunu düşünüyorum bir yandan da, sürekli programlarımızda da gittikçe büyüyen ekranlı akıllı telefonlardan bahsediyoruz. Belki de bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi oyunların bu kadar eğlenceli bir hale gelmiş olması.
Tabii bu cihazla da oynamak daha kolay olacak.
Daha kolay oluyor. Ve Erden'in de demin bahsettiği gibi işlemciler, grafik işlemciler gittikçe daha fazla geliştikçe oyunların kalitesi de daha fazla artıyor. Ve ben etrafta metroda, metrobüste giderken sürekli kafalarını önüne eğmiş, akıllı telefonlarına gömülmüş insanlar görüyorum. Gittikçe büyüyen bir kitle var akıllı telefonlarında oyun oynayan.
Evet öyle, aslında 3 boyutlu olmasına da gerek yok. Gerçekten mobil oyunculuk oldukça fazla gelişmiş durumda. Bugün hani çeşitli yerlere bakıyoruz. Tavlayı artık ya da okeyi insanlar akıllı cihazlardan oynamayı daha fazla tercih eder hale geldi.
Kendi Crash gibi oyunlar var. Yapımcıları artık milyar dolarlık şirketler haline gelmiş durumdalar. Yani oyunun artık türü bile önemli değil. Akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla beraber herkes oyun oynar oldu. Hatta multiplayer oyunlar bile var artık akıllı telefonda. Yani yolda giderken telefonunuzda evinde oturan arkadaşınızla oyun oynayabiliyorsunuz. Bunlar gerçekten akıllı telefon dünyasının nereye gittiğini gösteriyor. Ben Dead Trigger 2 ile ilgili son olarak şunu da söyleyeyim. Android ve iOS platformunda olan bir oyun bu. Windows Phone'da henüz yok. Belki gelecekte çıkar çünkü arka taraftaki yapımcı firma bu oyunun farklı türevlerini PC'ye bile vermiş durumda. Yani bilgisayarda bile oynanabilen versiyonları var. Umarız yakın gelecekte Windows Phone ekosistemleri bu oyunu görme şansı yakalarız.
Evet, Windows Phone kullanıcıları da sevinirler böylece. Bir diğer haberimiz de yine aslında akıllı cihazlarla ilgili. Bu sefer akıllı bir askeri kasktan bahsedeceğiz. Yurt dışında geliştirilen askeri kas sayesinde bunu takan askerler hem 5 metreden düşmeye karşı koruma altında olacaklar, hem de GPS verileri, yani bulundukları yerin konumları veya bir sonraki görevleri hakkında bilgileri de önlerindeki ekrandan alabilecekler. Oldukça enteresan bir gelişme. Şimdi bu kask ile ilgili hazırladığımız videoya geçiyoruz.
Gelişen teknolojiyle birlikte savaş alanları da yeniden şekilleniyor. Viper isimli yeni miğfer de bu değişimin parçalarından biri. Android ve iOS işletim sistemli cep telefonlarıyla uyumlu olan miğfer, takan askeri darbe ve mervi kovanı gibi hızlı hareket eden cisimlerden koruyor. Aynı zamanda koruyucu camına yansıttığı bilgilerle askere o anda nerede olduğu ve görev ayrıntıları gibi bilgiler gösterebilen miğfer, dahili bir batarya ve görüntüleme sistemi içeriyor. Savaş alanındaki değişimlere hızlı adaptasyon için doğru bilginin ne kadar önemli olduğu düşünüldüğünde, kaskın kazandıracakları oldukça fazla olacaktır.
Her programımızda akıllanan başka bir tür cihazdan bahsediyoruz. Bu sefer de akıllananlar miğferler oldu.
Evet, askeri teknolojiler aslında akıllanmaya müsait teknolojiler. Biliyorsun, teknolojik gelişimlere baktığımızda ne yazık ki diyeyim buna, askeri alanlarda çok daha büyük sıçramalar görmekteyiz. Şimdi kasklar var. Daha öncesinde aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda ordusunun özellikle çöl gibi açık alanlarda haberleşmesi için cep telefonlarından da yararlandığını biliyoruz. Android işletim sistemli cep telefonlarına özel yazılımlar yükleyerek askerler kendi aralarında haberleşebiliyordu. Şimdi ise bir miğfere, yani askeri aslında hem dışarıdaki ortamın kötü koşullarından hem de darbelerden koruyacak bir cihazda Android işletim sistemi görüyoruz. Çok enteresan. Hani bir yandan bilgi ekranının falan bulunması hoş gözüküyor ama şimdi savaş alanında acaba asker o anda bilgileri okuyup çatışmaya dahil olabilecek mi? Hani garip teknolojiler geliyor bana.
Evet, bu miğfer üzerinde sahip olduğu sensörler vasıtasıyla asker bulunduğu yeri görebiliyor. O anki pek çok ortam koşulunu yine takip edebilecek. Kaldı ki artık akıllı telefonlarda bile o kadar değişik sensörler var ki o kaska bir sensör ekleyerek ortam sıcaklığını bile askerler takip edebilecek bir noktaya gelecek. Önemli olan bunun zeminin hazırlanmasıydı. Kaskın tipine baktığımız zaman oyun dünyasını yakından takip edenlerin bile o Halo oyunundaki askerlerin kullandığı kaska da oldukça benziyor. Genel görünüm itibariyle öyle bir hava yansıtıyor bizlere. Dayanıklı da bir burada miğfer yapmış durumda Amerikan ordusu. Muhtemelen düşmeye karşı da askerin kafasını koruyacaktır. Aynı zamanda belki ileriye dönük versiyonlarında kurşun geçirmez yapıdaki versiyonlardan da bahsedebiliriz ama burada önemli olan kısım askerin yürüyüş temposu, belki o durumda etrafında bulunan askerler, dost askerler ve düşman askerlerin pozisyonlanması gibi pek çok detayını asker miğferden takip edebilecek öndeki ekrandan.
Aslında bu verilere baktığımızda hep bilgisayar oyunlarında gördüğümüz süper askerlerin kasklarından elde edilen bilgilere çok benzediğini görüyoruz ama gelecekte zaten bu yöne gidiyor. Askerin o andaki durumu, belki sağlık durumu, daha ileriki versiyonlarında dediğimiz gibi çevre koşulları, ortamda herhangi asker için zararlı olabilecek şeyler varsa önceden uyarı gibi birçok sistemi aslında ileride çok yakın bir gelecekte bu tarz miğferlere, asker kasklarına entegre edebilirler.
Evet, ama şimdi bakıyoruz teknolojinin gelişimine. Saatler, gözlükler, cep telefonları, tabletler diyoruz. Şimdi askeri teknolojiler hepsinde bir mikro işlemci, bir de bu mikro işlemciyi kullanmak için bir yazılım yüklü şekilde geliyor. Şimdi bir yerde bir mikro işlemci ve yazılım varsa doğal olarak siber saldırılara da açık hale geliyor. Acaba askeri teknolojilerin bu kadar akıllanması hani doğru bir adım mı?
Evet Mesut, şimdi bu kaska bakıldığı zaman şöyle bir durum söz konusu. İlerleyen versiyonlarda muhtemelen karargâhta birlik komutanları da askerlerin o anki durumunu takip edebiliyor olacak. Yani askerle merkezi komuta üssü arasında bir bilgi transferi de olacak. Bu kuşkusuz stratejik operasyonlarda bilginin güvenliğini de ön plana çıkaracak ki sonucunda bir iletişim altyapısı olduğu için bu yine internet üzerinden ya da bir takım sinyalizasyon kanalları üzerinden gerçekleşecektir. Bu da tabii kuşkusuz siber savaşların önünü açacak, askerler arasındaki savaşı bile sanal ortama taşıyacak bir gelişme olarak güvenlik kısmını da ön plana çıkaracaktır diye tahmin ediyorum.
Evet, bilgi güvenliği her konuda önemli. Yani bu isterse stratejik bilgi olsun, isterse bir şirketin mali bilgileri olsun ya da bizim evimizdeki fotoğraflarımız olsun. Bilgiler kişiye özel olmalı ya da kurumlara özel olmalı ve başkaları tarafından izinsizce kullanılmamalı. Fakat günümüze baktığımızda bazı kötü niyetli kişilerin izinsiz olarak bu bilgilere erişebildiğini ve bunları çalabildiğini görüyoruz. Biz de dosya konusu olarak bu hırsızlıklara karşı nasıl korunabileceğimizi bir araya getirdik ve siber saldırılar, siber suçlarla ilgili güzel bir konu hazırladık. Şimdi konuyla ilgili hazırladığımız videoya geçiyoruz.
Dijital güvenlik, çevrimiçi tehditler ve uzaktan bilgisayarlara izinsiz giriş yapan hackerlar, düzenledikleri saldırılarla kişi ve kurumlara ait bilgileri çalarak çok büyük ölçekli zarar verebilmekte. Başkalarına ait bilgileri çalmak için her geçen gün yeni yöntemler kullanan bu siber saldırganlar, elde ettikleri bilgilerle milyonlarca lira kazanç elde edebiliyor. 2013 yılı itibariyle her gün 200 binin üzerinde yeni zararlı yazılım keşfeden güvenlik uzmanları, bilgisayarlarda sıkça kullanılan birçok uygulamanın ciddi güvenlik açıklarına sahip olduğunu ve kullanıcıları her zaman en güncel sürümü kullanmaları konusunda ciddi biçimde uyarıyor. Hackerlar elde ettikleri yeni imkanlar doğrultusunda çok daha gelişmiş zararlı yazılımlar yaparak dijital imzalar gibi güvenli olarak düşünülen birçok yöntemi kolayca aşmayı başarıyor. Özellikle internet bankacılığı sistemlerine hedef alan bu saldırılar, kullandıkları tekniklerle kişiler faturalarını ödediklerini zannederken parayı fark etmeden saldırganların hesabına gönderebiliyor.
Siber suç lafının kendisi bile çok korkutucu geliyor insana. Çünkü burada işin hassas bir konu. İşin içine insanın kişisel bilgilerinin çalınma fikri geliyor.
Evet, burada hani kişisel veri derken sadece fotoğraflardan veya bilgisayarımızdaki müzik dosyalarından bahsetmiyoruz. Kimlik bilgilerimiz, kredi kartı bilgilerimiz, pasaport bilgilerimizin hiç tanımadığımız ve bunları kötü amaçlarla kullanmak isteyen kişilerin eline geçmesinden bahsediyoruz ki hani başımıza gelebilecekler saymakla bitmez herhalde.
Maalesef dijital ortamda artık o kadar farklı cihaz kullanıyoruz ki hepsinde az veya çok kişisel bilgilerimizin bir kısmı bulunuyor. Ve özellikle evlerimizde kullandığımız veya iş yerlerimizde kullandığımız bilgisayarlarda birçok kimlik bilgimiz ve bize ait özel bilgileri barındırabiliyoruz. Ve dışarıdan yapılan siber saldırılarla aslında bu verileri elde ederek bu insanlar çok farklı platformlarda sizin haberiniz olmadan sizlere büyük aslında sıkıntılar oluşturabilecek suçlara dahil edebiliyorlar. Mesela sizin adınızla alınan cep telefonu hatlarıyla çeşitli suç işlemlerine karışıyorlar. Bunun dışında sizlerin adınıza yapılan banka hesaplarıyla sizi ciddi anlamda çeşitli yükümlülükler altına sokabiliyorlar.
Evet Ender, gerçekten çok ciddi bir konu ve sen de bununla ilgili Dubai'de yapılan bir güvenlik toplantısına katıldın. Burada çok enteresan konulardan güvenlik sıkıntıları yaşayabileceğimiz de gündeme getirilmiş. Özellikle hani bazı video izleme programlarının bilgisayarımıza kurup ücretsiz olarak çeşitli dosyaları çalıştırdığımız programların dahi bilgisayarımıza kötü niyetli kişilerin girmesi için bir arka kapı yarattığını görmüş olduk.
Maalesef şimdi Windows platformu neredeyse herkesin evinde olduğu için en fazla da hedef alınan platform bu oluyor ve üzerinde çalışan programların sayısına baktığımızda da uçsuz bucaksız programın herkesin bilgisayarında yer aldığını görüyoruz ve genelde de insanlar bir programın güncellemesi çıktığında eğer o programa ekstra sizin beklediğiniz bir özellik katmıyorsa genelde güncelleme yapmaya üşeniyorlar, internetten indirmeye üşeniyorlar. Ama aslında işin arka tarafı böyle değil. Çünkü programlara baktığımızda bu programlar birçok güvenlik açığı içerebiliyor ve hepsi aslında internet üzerinden bir şekilde bir haberleşme altyapısına sahip olduğu için bu açıkları faydalanarak kötü niyetli insanlar sizin bilgisayarınıza uzaktan bağlanıp sizin kişisel verilerinizi çalıp sizi ciddi sorumluluklar altına sokabiliyorlar maalesef.
Bu programlar arasında aslında VLC Player gibi bir yazılımın bulunması beni oldukça şaşırttı. Çünkü VLC Player ya da GOM Player dediğimizde ülkemizde oldukça popüler, ücretsiz olarak edinilebildikleri için video oynatma konusunda ilk tercih edilen yazılımlar oluyorlar.
Evet, bu programlar çok enteresan bir şekilde ilk sıraya çıkıyor. Bunun dışında bu güvenlik zirvesinde yapılan toplantılarda insanların üst üste basa basa söyledikleri bir konuda aslında internet ortamında çalışan tarayıcı ve tarayıcıyla bağlantılı çalışan programlarında ciddi güvenlik içeriklerine sıkıntılarına sahip olduğu. Mesela Java platformu şu anda kullandığımız bilgisayarlarda birçok pluginlerde ekstra noktalarda çalışıyor ve güvenlik konusunda da maalesef en büyük bir numaralı baş güvenlik tehdit unsuru olarak karşımıza çıkmakta.
Flash Player de aslında bunlardan bir tanesi ama işte bu yazılımları da kurmadan herhalde kullanamıyoruz.
Maalesef.
Şimdi izleyenlerimizin aklına gelecektir. Nasıl korunacağız? Bu tehlikeler hakkında uzmanlar ne düşünüyor? Biz Dubai'de izleyenlerimiz için bu işin uzmanlarına nasıl korunabileceğimizi veya tehlikelerin nereden geleceğini de sorduk. Şimdi ilgili videoya geçiyoruz.
Hello, my name is Ștefan Tănase. I come from Bucharest, Romania, and I'm a senior security researcher at the Global Research and Analysis Team at Kaspersky Lab.
Okay, Ștefan, by the end of the 2013, how many new malicious software comes up every day?
Oh, it's very hard to count them during a year, but every day right now we detect around 200,000 new and unique malicious software samples, viruses, trojans, worms, etc. This basically means around 2 new ones every second.
Okay, as everyone knows, most of this software targets the Windows platform and also the programs running on it, right?
That's true. Windows is the most targeted platform nowadays, by far. Of course, we are seeing advancements in other emerging platforms like Google's Android and Apple's OS X. But still, cybercriminals are mostly concentrating on Windows because that's where they get the most return on investment, because Windows has the majority of the market share.
And also the popular programs running on Windows targeted by these hackers or the malicious software stuff, right?
What cybercriminals are doing in order to infect computers can be divided by two different strategies. They either use social engineering, they try to exploit the human mind, so to say, or they use technical exploits that take advantage of some vulnerabilities in vulnerable applications, which users are not updating.
And these applications are really famous. Can you give some examples of that?
Well, the number one application which is guilty for most of the web infections nowadays is Java. Java is a very common plugin. Mostly everybody has it in their browsers. And actually, our recommendation is, if you do not need Java, it's better to completely uninstall it, because there are updates almost every few weeks. And as long as you don't install the latest updates, then you are at risk of being infected.
What about Windows Update? Virus or malicious software can spread through the Windows Update?
That's not a very, let's say, common scenario. There were cases in the past, for example, with the Flame malware that was very active in the Middle East, and it was discovered in 2012. Flame managed to do a man-in-the-middle attack against Windows Update, but these are, let's say, the exceptions, not the rule. And an attacker sophisticated enough to be able to pull off an attack as complex as this one probably needs some very massive resources behind. So it's probably a government, a nation state somewhere. It's not just a cyber criminal operating from his bedroom.
Okay, so digital signatures are safe, but it's not 100% safe, right?
Digital signatures, they are safe, but of course the private keys for digitally signing these things can be stolen. So it's very important for software producers to heavily secure their private certificates, because we've seen cases in the past where for example hardware manufacturers were hacked and the keys for signing their drivers were stolen, and then a few months afterwards you see malicious files which are digitally signed by with a certificate that is normally used to sign software drivers. So it's software companies should put a very high emphasis on securing their certificates.
Şimdi güvenlik uzmanına baktığımızda diyor ki, kullanmıyorsanız kaldırın ve güncellemeleri hemen yapın. Fakat güncelleme yapma konusunda da güncellemenin resmi kaynaktan geldiğinden emin olmak lazım. Çünkü bazı kötü niyetli insanlar yine bu güncellemeleri sanki resmi yerden geliyormuş gibi taklit edip bilgisayara girmek için yine kullanabiliyorlar.
Evet, bu çok aslında önemli bir kritik güvenlik sıkıntısı oluşturabilecek unsurlardan bir tanesi. Ancak bakıldığında aslında değişen teknolojiyle birlikte bunun yavaş yavaş aşılmaya başladığını da görüyoruz. Çünkü artık firmaların kendi marketplace'leri, market alanlarının olmaya başladığını görüyoruz. Güncellemeler genellikle oradan veriliyor. Hatta akıllı cihazlar için artık OTA dediğimiz otomatik olarak güncellemelerini düşünebiliyoruz. Ama geleneksel bilgisayarlar için hala dışarıdan yazılım güncellemesi sıkça kullanılan ve başvurulan yöntemlerden bir tanesi. Burada da özellikle tarayıcı eklentileri olabilir. Yeni nesil tarayıcılarda üçüncü parti uygulamaların içeriye kurulmasının da söz konusu olduğunu biliyoruz. Buralara dikkat etmek gerekiyor. Kaldı ki tarayıcının içerisinde bir form doldururken bile bunları hassasiyetle kullanmak ve sanal tuş takımı, sanal klavye varsa bunlardan faydalanmak gerekiyor. İşin diğer ilginç boyutuysa, bu uygulamalar vasıtasıyla eriştiğimiz yerlerdeki bilgi güvenliğini seviyede tutuyoruz. Bu da çok önemli. Çünkü geçtiğimiz günlerde yine bununla ilgili bir araştırma vardı. Sosyal medyayı çok sık kullanıyoruz. Facebook'a giriyoruz örneğin. Herkes adını soyadını yazıyor, doğum tarihini yazıyor, anne baba adını yazıyor. Kaldı ki birinci nesil bu e-devlet sisteminde anne baba adını girip doğduğunuz yeri yazıp doğum tarihini yazarak TC kimlik numarası erişim durumu da söz konusu olmuştu. Yani sosyal medya bu tür uygulamaları kullanırken dışarıdan gelecek tehditlere karşı koruyucu yazılımları kullanmak da bir de kendimiz de hassasiyetle bilgilerimizi korumamız gerekiyor. Çok güvenilir kaynaklar olmadığı sürece belki de isim ve soyisim dışında şahsi verilerin oralarda paylaşılmaması en garantili yöntemlerden bir tanesi.
Şimdi saldırılara baktığımızda bankalar özellikle hassas kurumlar. Çünkü orada para konuşulduğu için insanlar direkt para kaybediyorlar burada bilgi sızıntısı olduğunda. Güvenlik önlemlerinde şöyle önlemler var. Cep telefonumuza şifre giriyor ve biz bu şifreyi girdiğimiz zaman ancak sisteme erişebiliyoruz. Fakat güvenlik uzmanına baktığımızda bu bile artık kırıldı diyor. Evet. Ben bunu merak ettim Ender. Yani cep telefonuna gelen şifreyi nasıl çalıyorlar?
Aslında çok güvenli geliyor değil mi ilk kulağa geldiğinde? Banka size SMS gelecek ve o şifre bilmeden biri sizin herhangi bir banka verinize sahip olsa bile işlem yapamayacağı için paranız hesabınızda kalacak. Ama artık bu zararlı yazılımlar o kadar gelişti ki hiçbir şey yapmadan bu yazılım sadece arka planda bekliyor. Siz bankadan gelen şifreye giriyorsunuz, tarayıcıdan hala tamamlı bir güvenli bir ortamda çalışıyorsunuz. Ve mesela bir para transferi gerçekleştirirken, ben sana para gönderecekken o arada bu zararlı yazılım browser'a yani tarayıcı özel bir kod enjekte ediyor. Ve ben aslında sana gönderdiğim parayı veya sana gönderdiğimi zannettiğim parayı bu hackerların çok belki dünyanın öbür ucunda yer alan banka hesaplarını gönderiyorum ve ben bu olayın farkına varana kadar aslında o para zaten çoktan uçmuş gitmiş oluyor.
Yani aslında tarayıcı bize farklı gösteriyor ama arka planda farklı bir iş çeviriyor.
Evet, zaten kullanıcıya hissettirmemesi zaten kullanıcıların bu durumda gerçekleri fark etmeden uzun bir süre bu duruma devam etmesine olanak sağlıyor ve aslında çok sık banka hesaplarını takip etmiyorsa kullanıcı olay farkına vardığı anda belki de çok büyük bir miktarda parasını kaybetmiş de olabiliyor.
Şimdi siber saldırılardan bahsediyoruz burada aslında ama siber saldırılar sadece ev kullanıcılarına karşı yapılmıyor. Aynı zamanda baktığımızda uluslararası da bilgi casusluğu konusunda artık bilgisayarların ve siber casusluğun çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başladığını gördük. Hatta yakın zamanda bazı nükleer tesisler gibi hassas kurumlara bilgisayar ortamından saldırılarla o ülkenin zor durumda bırakılması gibi konularda gündeme geldi. Aslında siber saldırılar daha da önemli bir hale geldi. Siber savaşlara doğru gidiyoruz. Ve biz de siber savaşlarla ilgili sizler için özel bir video hazırladık. Şimdi bu videoda bilgileri alalım. Daha sonrasında da siber savaşlar nereye varacak? Biz nasıl hazırız bu duruma? Bununla ilgili konuşalım.
Dünya çapındaki siber saldırıların çok büyük bir bölümü maddi gelir amaçlı yapılsa da aslında paradan çok daha önemli olan bir konu da istihbarat. Devletlerin, hükümetlerin ve önemli pozisyonlardaki birçok insanın bilgisayarlarda bulunan kritik verileri çalma girişimleri siber savaşın başladığının en önemli göstergesi. Hükümetler ve büyük organizasyonlar tarafından desteklenen saldırı grupları ellerindeki sınırsız imkanlardan yararlanarak çok gelişmiş siber istihbarat ve casusluk yazılımları geliştirmekteler. Özellikle Orta Doğu bölgesindeki ülkelere karşı kullanılan bu yazılımlarla ülkelerin çeşitli programlarını takip etmenin yanı sıra uzaktan müdahale imkanı da sağlıyor.
Evet, siber suçlar konusunda ülkemizde de ciddi çalışmalar yapılıyor aslında. Milli Savunma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun ortak çalışmaları var bu konuda.
Evet, Ulaştırma Bakanlığı da aslında bu konuya ciddi bir şekilde eğiliyor. Hatta yakın bir zamanda tatbikatlarla devlet kurumlarının ne kadar hazır olduğunu siber savaşlara karşı test ettiler. Ve buradan çıkan eksiklikleri de hızlı bir şekilde kapatarak daha hazır hale geldiler. Çünkü burada kişisel verilerin çalınması tamam önemli ama bir devlet kurumuna saldırı olduğunda ülkede yaşayan bütün herkesin bilgi güvenliği tehlikeye girmiş oluyor.
Kaldı ki bunun örneklerini biz daha önce gördük. Özellikle İran tarafında bir Stuxnet saldırısı olmuştu. Dünyanın en karmaşık virüslerinden bir tanesini kullanarak devletler arasında krize sebebiyet vermişlerdi. Diğer taraftan Rusya ve Gürcistan, yine Rusya ve Estonya arasında da benzer durumlar yaşanmıştı. Yani ülkedeki bir toplumsal ya da sosyolojik gelişmeye karşı hükümet bazında ya da o ülkedeki öne gelen saldırı grupları bir araya gelerek diğer ülkeye karşı bir atakta bulunuyorlar ve özellikle devletin elektronik ortamdaki sistemlerini çökertmeye çalışıyorlar. Çünkü hani ulaştırma sisteminin çöktüğünü düşünelim. Onun tüm hava sahanız karışabilir, tüm trafik sistemi alt üst olabilir. 5 sene önce filmlerde yaşadığımız o tüm keşmekeş o nokta itibariyle hayatımızın en büyük sorunlarından haline gelebilir. Dolayısıyla devletlerin buna karşı önlem alması gerekiyor. Bizde de dediğiniz kurumlara ek olarak yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bilişim suçları bölümü var. Burada da yine bu konularla ilgili çalışmalar yapıldığını biliyoruz ama nereye kadar güvenlik önlemi alırsanız alın, karşı taraf hep var olan güvenlik önlemine karşı yeni bir metot geliştirme yöntemiyle yola çıktığı için kötü niyet her zaman yeni sistemler geliştirme sürecini başlatıyor. Bu bağlamda da siber saldırılar bazen hükümetler arası silah olarak kullanılabiliyor. Bazen de yine toplumsal olaylara karşı, bazen terörist grupların kullandığı yöntemleri ekart etmek açısından da ülkenin gelişimini isteyen bazı grupların kullandığı alternatif metotlardan bir tanesi oluyor.
Zaten bütün güvenlik uzmanları %100 tamamen güvenli bir platform olmadığını söylüyorlar üstüne basa basa ve bu siber savaşlarda hükümetler de aslında bu suçlulara destek verdiği için ellerinde neredeyse sınırsız imkan oluyor ve bu sayede aslında dijital imzalar gibi veya farklı şifreleme teknikleri gibi şeyleri çok rahatlıkla çökertebilir, farklı ülkelerin sistemlerine rahatlıkla sızabiliyorlar. Stuxnet'in daha gelişmiş bir versiyonu mesela Flame isimli bir virüs sadece çok belirli bir sayıda bilgisayarı etkileyecek şekilde tasarlandı ve gerekli işlemi yaptıktan sonra da anlaşıldığı anda kendi tamamen izni yok edebilecek şekilde tasarlandığı için bu atağın da nereden geldiği görünemiyor ve hükümetlerin çeşitli platformlarda çeşitli programlarına ciddi zararlar verebiliyor ve aslında bakıldığında çeşitli askeri bilgileri de çalabildikleri için paradan çok daha önemli şey olan istihbaratı elde edip diğer ülkelere karşı avantajlı konuma geçebiliyorlar.
Evet, bu virüs Flame isimli virüs kendini Windows güncellemesi olarak gösteriyordu ve siz resmi yollardan alıyormuşsunuz gibi bu virüsü alıp kuruyordunuz bilgisayarınıza. Çok enteresan çünkü resmi olarak kendisini gösterebilmesi için MD5 isimli kodlamayı kırması lazım ve uzmanlara baktığımızda bunu kırabilen bir grubun elinde sınırsız güç olması lazım diyorlar. Çünkü süper bilgisayarlara bu kodları veriyorlar ve süper bilgisayarlar aslında şifre çözümünü gerçekleştiriyor bu kısımda.
Evet, zorlama, brute force dediğimiz her bir sayıyı sırayla deneye deneye o şifrelerin karşılıklarına ulaşabiliyorlar ve bu da ciddi bir işlem gücü oluşturduğu için, çünkü o şifreler çok uzun şifreler ve farklı karakter kombinasyonlarını içerdiği için çok ciddi bir işlem gücü gerektiriyor ve anca bunu da süper bilgisayarlarla yapabiliyoruz. Bunu da zaten bu imkanı da devletlerin, çeşitli kurumların bu insanlara sunması lazım ki bu insanlar bu sonuca ulaşabilsin.
Tabii oradan işin bir diğer boyutu da var. Çin zaman yaptığı açıklamayla ne demişti? Ulusal güvenliği sağlayabilmek adına dış kaynaklı tüm yazılımların birebir görevlerini üstlenebilecek yerli yazılımların yapılmasını amaçlamışlardı ve Linux tabanlı ülke bazında ulusal bir işletim sistemi geliştirmeye başlamışlardı. Bu neden önemli? Şimdi kullandığımız işletim sistemleri, yazılımlar, bunların pek çoğu %99 hatta %100 yurt dışı menşeli Amerika kaynaklı yazılımlar olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir NSA skandalı patladı. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın işte Microsoft'tan, Hotmail'dan, Gmail'dan, sosyal ağlardan, networklerden bilgileri aldığı, istediği, talep ettiği ve bu bilgilerin bunlara sağlandığı görüldü. Gerekçeleri ne? Ulusal güvenliğimizi sağlamak. Kişilerin verilerini elde tutarak ulusal tehdit oluşturabilecek kişilerin takibini daha kolay bir hale getirebilmek. Bu ister istemez hepimizin bireysel verilerinin güvenliğini de ön plana çıkartıyor. Oradan edilen verilerle hem bireysel bazda kişiler takip edilebiliyor hem de hükümetler bazında, devletler bazında da yine pek çok saldırı belki daha kolay gerçekleştirilebiliyor. Çünkü hükümete bakıldığı zaman, devletlere bakıldığı zaman, işte bugün bir hastaneye gittiğimiz zaman, Sağlık Bakanlığı'nın bir hastanesindeki bilgisayarda da Microsoft Windows işletim sisteminin kurulu olduğunu görüyoruz. Yani burada tabii ki kontrol dışarıda olduğu sürece, kaynaklar dışarıda olduğu sürece her zaman bir güvenlik sorunu akıllara gelecektir. Devletlerin ilgili kurumlarının bunlara karşı önlemler alması gerekiyor.
Evet, aslında bu skandal patladığında bir diğer dedikodu da sadece yazılım değil donanımı da kendiniz üretmelisiniz ki %100 koruma sağlayabilirsiniz kısmında oldu. Çünkü donanımlarda eğer açık varsa hiçbir şekilde hissedilmeden yine dışarıdan ulaşma, bilgileri çalma işlemi yapılabiliyormuş ve bunu önlemenin hiçbir imkanı yok diyorlar. Çünkü zaten işlemcinin içinde.
Bir arka kapı koymuşlar ve işlemcilerin de yine istediği verileri hesaplayarak, onları takip ederek yine kişilerin bilgilerine hızlı erişim sağlanmış. Hani yazılımı belki bir şekilde önleyebilirsiniz, koruyabilirsiniz. Alternatif bir yazılımla tüm açıkları kapatabilirsiniz ama donanım söz konusu olduğu zaman hani işlemcinin üzerine örtüp onun veri yollamasının önüne geçemezsiniz. Bu bağlamda işte bir noktadan sonra dışa bağımlılık ve yerel alternatiflerin geliştirilmesi söz konusu oluyor. Ama tabii bunlar da bugünden yarın olacak şeyler değil. Bir işletim sisteminin geliştirilmesi hem ciddi bir mali kaynak hem de insan gücü gerektiriyor ki bunlar orta uzun vadeli planlar olarak yapılması gereken adımlar.
Evet, ama özetlemek gerekirse korunma kısmında hiçbir zaman %100 korunamıyoruz. Eğer hedef olarak seçildiysek zaten burada belli bilgilerimizin çalınacağı bir gerçek haline alıyor. Bu yüzden izleyenlerimize tavsiyemiz, bilgisayarınızda gerekmediği sürece kişisel bilgilerinizi saklamayın. Eğer resim veya benzeri dosyaları yedeklemeyi seviyorsanız bunları harici ünitelerde saklayın ve sadece erişiminiz gerektiği zamanlarda bilgisayarınıza bağlayın ki en azından siz yokken veya sizden habersiz bir kişi bilgisayarınıza eriştiğinde zaten sabit disk bilgisayara takılı olmadığı için bu bilgilerinizi alamasın veya pasaport ve kimlik fotokopisi göndermeniz gerektiğinde e-postayı çok fazla tercih etmeyin çünkü e-postayla bir kişiye bu bilgilerinizi çekip gönderdiğinizde, taratıp gönderdiğinizde e-posta hesabında bu sürekli olarak kayıtlı kalıyor. Sadece sizin değil karşı tarafında e-posta hesabı kırıldığı zaman bu bilgiler yine kötü niyetli kişilerin eline geçebiliyor. Evet, siber saldırılarla ilgili konuşacaklarımız bu kadardı. Şimdi uygulama rehberine geçiyoruz.
Her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgi çekici 3 tane uygulamamızla uygulama rehberinde karşınızdayız. İlk uygulamamız bir iOS uygulaması ve birim çevirici.
Evet, Vert isimli bir uygulama. 30 farklı kategori altında yaklaşık 700 tane birimi birbirine çevirebiliyor. Böyle uygulamalar aslında pek çok akıllı telefon platformu için zaten çok sayıda seçenekle mevcut durumda. Ancak bu uygulamanın kendisine has bazı özellikleri var. Tipografi, radyoaktivite gibi alışılagelmişin dışındaki kategorilerdeki birimleri de birbirine çevirebilme yeteneğine sahip. Hani olur da Fukushima taraflarına gitme zorunda kalırsanız oradaki radyoaktivite değerlerini de konunun uzmanıysanız eğer çevirebiliyorsunuz. Hani ama pek çoğumuzun kullanacağı detay burada muhtemelen para birimleri olacaktır. Artık çok sık seyahat eder hale geldik. Yabancı memleketlere gider gelir olduk. Para birimi tarafındaysa yine bu uygulamanın bir özelliği var. Doğrudan sürekli internetten veri çekerek güncel kurları sürekli takip ediyor. Ve örneğin hani para birimimizi çevirmek istediğiniz zaman en güncel kur üzerine hesap yapıyor. Özellikle parayla çok kişi olanlar ya da çok sık seyahat edenler için güzel bir uygulama. Aynı zamanda en çok kullandığınız birimleri yine bir liste haline sizlere sürekli gösterebiliyor. Ve bunun dışında iOS uygulaması olduğu için iOS 7 ile tam uyumlu bir uygulama. Yani 64 işlemci desteği ve iOS 7'nin getirdiği yeniliklerden de faydalanabiliyor. Arayüzü renkli ve basit. Özellikle birimlerle işi olan öğrenciler ve belli alanlarda, belli sektörlerde çalışan kişiler için ve sık seyahat edenler için faydalı bir uygulama.
Çevrim dışı özelliği var mı? Onu merak ettim.
Evet, çevrim dışı olarak da pek çok birimi birbirine çevirebiliyor. Çevrim dışı özellik olaraksa anlık takip etmesi gereken birimler için, para birimleri burada
para
en başta geliyor.
Yurt dışında,
en güncel veriyi çekerek en son kurla, yani para bozdurmak isterseniz gün en son kuruyla para birimlerinizi çevirebiliyorsunuz.
Evet, güzel bir alternatif aslında. İkinci uygulamamızın ismi de Cover galiba.
Cover, evet. Android platformu için çıkan uygulamalardan bir tanesi. Android tabanlı akıllı telefonlara bakıldığı zaman hepsinin özel bir arayüzle geldiğini görüyoruz ve bu arayüzlerin hepsinin kilit ekranı ve ana ekran için özelleştirilmiş seçenekleri var. Cover ise bu kilit ekranı farklı bir boyuta taşıyor ve telefonunuzun sahip olduğu tüm sensör teknolojilerinden faydalanabiliyor ve şöyle çalışıyor. GPS, Wi-Fi ve diğer tüm sensörleri entegre olarak çalışan bu uygulama kilit ekranını bulunduğunuz bölgeye göre farklı uygulamalara getirebiliyor. Örneğin işe gittiniz diyelim, işle ilgili uygulamalar kilit ekranına geliyor. Yani nedir bu? LinkedIn hesabınızla ilgili LinkedIn uygulamasının ikonunu iş yerine görebiliyorsunuz. Yine not alma uygulamaları oraya gelebiliyor. İşte finansal uygulamaları yine kilit ekranına taşıyabiliyor. Ama diyelim işten çıktınız, eve gittiniz diyelim. Sosyal medyaya bağlanacaksınız. Kilit ekranına eve gittiğinizi anladığı için Facebook ikonunu getirmeye başlıyor. Twitter ikonunu getirmeye başlıyor. İnternet tarayıcısı ikonunu getirmeye ya da oyunları taşımaya başlıyor. Sonra spora gittiniz diyelim. Yine bunu Wi-Fi ve GPS teknolojilerinden faydalanarak anlıyor ve spor salonuna girdiğinizden itibariyle kilit ekranına fitness uygulamasını, adım sayı uygulamasını, ne kadar kalori yaktığınızı gösteren bir nevi diğer uygulamaları da gösterebiliyor. İnteraktif olarak çalışan, teknolojilerden faydalanan ve gittiğiniz yere göre uygulamaları kilit ekranına taşıyan eğlenceli bir yazılım olmuş. Şu an beta aşamasında fakat davetiye dağıtım hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor. Bu uygulamanın sitesine girerek başvuruda bulunup hızlı bir şekilde beta sürecine dahil olabiliyorsunuz. Final sürümde hazırlanmış durumda. Eli kulağında bugün yarın zaten Android Market Play Store'a girer. Hani teknolojiden ve sahip olduğu akıllı telefon sensörlerinden tam anlamıyla istifade etmek isteyenler için değişik, ilginç
pratik,
bir alternatif.
Pratik, insanların hayatını gerçekten kolaylaştıracak. Umuyoruz ki kararlı sürümü de en kısa zamanda yayınlanır. Son uygulamamızda Windows Phone platformuyla çok ilgi çekici bir uygulama aslında. Belki de bugünkülerin en ilgi çekici olanı Refocus. İstediğimiz yere fotoğrafı çektikten sonra odaklama yapmamıza imkan tanıyor.
Evet, Windows Phone tarafındaki akıllı telefonların kamera yeteneklerinden bahsetmiştik. Optik görüntü sabitleme yapabilen, yüksek çözünürlüklerde 41 megapiksele kadar fotoğraf çekebilen kameralar vardı.
Üstelik artık HAM da belki saklayabiliriz.
Evet, artık RAW format desteği de gelmiş durumda. Haberini zaten vermiştik az önce. Refocus uygulamasına bakıldığı zaman ise aslında daha önce piyasaya çıkan Lightroom isimli kameranın mantığını akıllı telefonlara getiriyor. Lightroom kamerasında şöyle bir durum söz konusuydu. Bugün fotoğrafçılıkta biliyorsun manuel ya da otomatik fokus yapabiliyoruz. Yani fotoğrafı çekmeden, deklanşöre basmadan önce net görmesini istediğimiz yeri elle ya da otomatik olarak kameranın kendi yapmasına bırakarak sabitleyebiliyorduk. Odağı sabitleyebiliyorduk. Bu uygulamada ise fotoğrafı çekiyoruz, çektikten sonra sabitleme yapıyoruz. Yani şu arada ben seni çeksem, istersem arka planı netleyebiliyorum, istersem seni netleyebiliyorum. Hani ilginç bir uygulama, fotoğrafçılığın geldiği noktayı göstermesi açısından da oldukça önemli. Çünkü artık fotoğrafı çektikten sonra fokuslayarak yanlış yeri fokusladığın derdinden de kurtulmuş oluyoruz. Örneğin kalabalık bir ortamı çekip istersek çevredeki bir nesneye fokuslayabiliyoruz. İstersek de hani istediğimiz kişinin üzerine odaklama yaparak onun ön plana çıkmasını sağlayabiliyoruz. Bunu kısmen yapabilen yazılımlar da vardı. Artık tamamen otomatik hale gelmiş durumda. Fotoğrafı çektikten sonra fokuslama yapmak hem eğlenceli hem de daha profesyonel görüntülerin sağlanması adına ve tekrarlanması mümkün olmayan bazı anlık sahnelerin daha sağlıklı bir şekilde edilebilmesi için ilginç bir uygulamamış. Windows Phone ekosistemine özel bir yazılım. İlk olarak Lumia telefonlarda göreceğiz. Üst seviyeli Lumia telefonlarda zaman içerisinde kamerası gelişen telefonlarla birlikte daha fazla cihaza çıkacağını da bekleyebiliriz.
Kullanıcıların bir uzun zaman geçireceğini tahmin ediyorum bu uygulamayla. Çünkü gerçekten bahsettiğin şeyler çok eğlenceli. Yani başka
fotoğraf tarafı. Hepimizin sevdiği bir unsur. Herkes telefonda fotoğraf çekiyor. Böyle bir özelliğin de fotoğrafa dahil edilmiş olması fotoğrafı çekerken değil, çektikten sonra da fotoğraf üzerinde oynamayı sevenler için iyi bir alternatif olmuş.
Refocus uygulamamızla uygulama rehberinin sonuna geldik. Şimdi sırada nasıl yapılır köşemiz var.
Nasıl yapılır köşemizde bu sefer kaybettiğiniz verileri eğer mümkünse nasıl geri getirebileceğinizi konuşacağız. Mümkünse diyoruz çünkü bazı durumlarda ne yazık ki veriyi geri kurtarmak mümkün olmuyor. Şimdi Ender, silinen bir veriyi nasıl geri getiriyoruz? İlk önce bunu söyleyelim. Daha sonrasında ise hangi durumlarda bilgiyi geri getiremiyoruz? Bunu anlatmak lazım.
Evet, herkes çeşitli medyalarda, çeşitli ortamlarda bazı verilerini depolar ve istemeyerek de olsa bunu yanlışlıkla sildiğinde verilerinin gittiğini düşünür. Aslında birçok durumda bu böyle değil. Bu cihazların, depolama sistemlerinin çalışma mantığına baktığımızda aslında bu daha birebir, daha canlı ve seri çalışabilmesi adına aslında sildiği verileri normalde silmiyor, içinde tutuyor. Bize sadece onu silindiğini gösteriyor, bize öyle anlatıyor.
Silinmiş olarak işaretliyor aslında.
Evet, silinmiş olarak işaretliyor ama fiziksel olarak o verinin o medya içerisinde, disk içerisinde kayıtlı olduğunu görüyoruz. Daha sonra çeşitli yazılımlar yardımıyla aslında burada bu disklerin içerisinde herhangi bir müdahale olmadıysa şayet, bu programları çalıştırarak aslında o silindi olarak işaretlenen dosyaları görerek farklı bir sürücüye, farklı bir ortama, farklı bir medyaya taşıdıktan sonra aslında verilerimizi kurtarmak gerçekleşmiş oluyor ve çok da aslında teknik bir durummuş olarak gibi gözükse de aslında basit ve pratik bir şekilde yapılabilecek bir şey. Önemli olan şey dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat edilmesi.
Evet, burada dikkat edilmesi en önemli gereken nokta aslında. Bir bilgi silindikten sonra eğer bunun kurtarılması gerekiyorsa o bilginin silindiği medyaya herhangi bir bilgi yazmamak. Yani evet. Onları okumayı ve yazmayı bırakmak ve daha sonrasında hemen kurtarmaya başlamak.
Kesinlikle. Herhangi bir müdahale yapmamak gerekiyor. Çünkü o silindi olarak işaretlenen verilerin üstüne tekrar disk bir veri yazmaya çalışırsa çok doğal olarak altta kalan veri silinmiş olacak ve tamamen geri döndürülemeyecek bir şekilde gitmiş olacak. Ama bakıldığında eğer diske herhangi bir müdahale olmazsa sadece o silindi olarak işaretlenen dosyaları geri kurtarmak rahatlıkla kolay.
Evet, şimdi hangi medyalardan kurtarabiliyoruz? Manyetik medyalardan kurtarabiliyoruz. Evet. SD kartlardan, hafıza kartlarından kurtarabiliyoruz. Ve SSD'lerin ilk versiyonlarından kurtarabiliyoruz. Çünkü SSD'lerde özel bir durum var.
Evet, SSD'lerin güncel modellerinde trim adı geçen bir komut var. Ve bu trim işletim sistemi tarafından sürücüye gönderilen bir komut. SSD'de bir veri silindiğince ilk olarak silindi olarak işaretleniyor. Ama fiziksel olarak SSD'nin NAND hücrelerinde depolanmaya devam ediyor. Ama İşletim sistemi bu sürücünün bu hücrelerine daha sonra ihtiyaç duyulabildiğinde hızlı bir şekilde cevap verebilmesi adına siz atıyorum Windows'ta herhangi bir işlem yaparken, müzik dinlerken bu trim komutunu SSD sürücüsüne gönderiyor ve o silindi olarak işaretlenen verileri tamamen silerek tekrardan yazılabilir bir duruma getiriyor ve veri yazdığınızda da hızlı bir şekilde bu sürücülere, bu hücrelerin içerisinde veri yazabiliyorsunuz.
Şimdi Ender, aslında bir silinmiş SD karttı ki fotoğrafları geri getirmeyi de gösterelim burada izleyenlerimize. Hangi programı kullanıyoruz, ne yapıyoruz?
İlla şu program bu işi yapabilir diyemeyiz çünkü aynı işi yapan birbirine benzer çok farklı program mevcut. Hepsinin çalışma mantığı da zaten aynı. Programı çalıştırdıktan sonra sürücüyü seçiyorsunuz, taramak istediğiniz ve belirli bir sürenin ardından bu sürücünün kapasitesi ve hızıyla paralel olarak değişebiliyor. Size tarama sonucunda kurtarılabilecek verilerin listesini getiriyor ve bu programdan bu verileri seçip yine farklı bir diske kaydetme koşuluyla verilerinizi kurtarabiliyorsunuz.
Burada farklı diske kaydetme koşulu herhalde önemli. Hatta bilgi kurtarılacak diskte işletim sistemimiz varsa bu diski oradan söküp başka bir sisteme bağlayıp aslında bilgi kurtarmak gerekli.
Kesinlikle öyle. Diski olabildiğince az çalıştırıp üzerinde veri yazma veya okuma işlemlerine mümkün olduğunca kaçınmak gerekiyor. Çünkü en ufak bir veri yazsa bile tek bir hücrede, tek bir ufak boyutta veri yazsa bile sizin kurtarmak istediğiniz dokümanınızı harap edebilir.
Evet, ayrıca donanımsal hasar görmüş medyalar da bulunmakta. Ne yazık ki donanımsal olarak hasar görmüş bir medyadan yazılımsal olarak bilgi kurtarmak pek mümkün olmuyor. Burada ileri derecede profesyonelleşmiş firmalardan destek almanız gerekiyor. Yazılımlarla sadece o anda sildiğinizi hemen ertesi anda kurtarabiliyorsunuz. Birkaç gün geçtikten sonra silinme işleminin ardından siz bu diski kullanmaya devam ettikçe veri kurtarmada o kadar imkansızlaşıyor. Veri kurtarmada hiçbir zaman %100 garanti yok ama yine de sildiğiniz programları bir şekilde geri alabileceğinizi bilmek herhalde iç rahatlatan bir mesele.
Evet, özellikle bahsettiğimiz kriterlere dikkat edilirse çok büyük bir ihtimalle kaybolan verilerinizin çok büyük bir kısmını geri getirebilmek mümkün olacaktır.
Evet, nasıl yapılır köşemizde silinen verilerimizi nasıl geri alabileceğimizi öğrendik. Şimdi sırada soru cevap kısmı var.
Bize sorularınızı donanımhaber@tv2.com.tr adresinden ve teknolojitv2'de hashtag ile Twitter'dan gönderebilirsiniz. İlk sorumuz Ersin Kara'dan geliyor. OTG desteği neden bütün Android cihazlarda karşımıza çıkmıyor?
Şimdi ilk olarak aslında OTG'nin ne olduğundan bahsetmek gerek. OTG, USB on the go'nun kısaltılmış bir hali ve USB arayüzleri üzerinden çeşitli akıllı cihazlara, klavye, fare, USB sürücü gibi cihazları depolama olarak bağlamamıza olanak sağlıyor. Bakıldığında aslında cihazların yeteneklerini geliştiren oldukça başarılı bir platform ve iletişim arayüzü. Ama bakıldığında akıllı cihazlarda kullanılan USB kontrolcülerin hepsinin bu özelliğe sahip olmadığını görüyoruz. Ayrıca kontrolcüde bu özellik olsa bile işletim sistemi noktasında da hem kernel'da hem de arayüzde bunun desteği olması gerekiyor ki bağladığınız cihazlar rahat ve sıkıntı yaratmadan çalışabilsin. O yüzden özellikle giriş seviyesi cihazlarında bazı üreticilerin bu desteği fiziksel olarak çipin desteklemesine rağmen vermediğini görebiliyoruz.
Yani biraz maliyet arttıran bir unsur gibi görünüyor. Evet. Herhalde maliyet artmasın diye bunu kullanmıyorlar.
Evet, özellikle giriş seviyesi cihazlarında hem yazılım noktasında hem geliştirme noktasında maliyet arttırdığı için tercih edilmeyebiliyor.
İkinci sorumuz Ahmet Yılmaz'dan. Dizüstü bilgisayarımın ekran kartını nasıl değiştirebilirim?
Duygu, aslında bu sorunun cevabı oldukça karmaşık. Yani vermesi zor. Neden dersen, bazı dizüstü bilgisayar modellerinde bunu değiştirmek mümkün. Fakat bunu aslında kullanıcılar yapamazlar. Çünkü hem dizüstü bilgisayarlara uyumlu ekran kartları markette satılmıyor. Yani gidip internetten sipariş vererek alması veya herhangi bir teknoloji mağazasında bunu bulması çok mümkün değil. Hem de değiştirme işlemi esnasında soğutucunun veya diğer bileşenlerin de bunu uyumlu hale getirilebilmesi gerektiği için kullanıcılar bu aşamada eksiklik hissediyorlar. Kendileri bunu yapacak teknik bilgiye tam olarak sahip değiller. Burada teknik servisten destek alması gerekiyor. Kaldı ki piyasa satılan çoğu dizüstü bilgisayara baktığımızda aslında ekran kartları değiştirilemez olarak geliyor. Yani bilgisayarın içerisindeki anakarta direkt olarak onu entegre ediyorlar. Sökülebilir bir parça değil. Bu yüzden de biz daha sonrasında bu parçayı söküp yerine yenisini takamıyoruz. İlk olarak dizüstü bilgisayarlarındaki ekran kartının değiştirilebilir bir model olup olmadığını bilmeleri gerekiyor. Diğer aşamada ise değiştirilebilir mi modelse uygun ekran kartı modelini bilmeleri gerekiyor. Ve sonrasında bir teknik servise gidip bu konuda hizmet almaları gerekiyor. Bu iş karmaşık bir iştir. Bu yüzden profesyonel destek almalarını her zaman tavsiye ediyoruz.
Evet, üçüncü sorumuz fotoğraf makineleriyle ilgili. Ceyhun Kömür, aynasız fotoğraf makineleriyle kompakt makineler arasındaki farkı sormuş.
Evet, şimdi fotoğraf makinesi pazarına baktığımız zaman bir süredir teknolojik gelişmelere bağlı olarak bazı değişikliklerin olduğunu görüyoruz. Aynasız kameralar yurt dışında Micro Four Thirds olarak bilinen kameralar ki bu aslında standart dijital kameralarla profesyonel SLR kameralar arasında konumlandırılan ürünler olarak da gösterilebilir. Özellikle kompakt dijital kameraların akıllı telefonların kamera tarafındaki gelişimlerinden sonra pazar kaybetmelerine paralel olarak üreticiler daha kompakt ve profesyonel özellikleri barındıran bu kameraları yapmaya başladılar, aynasız kameralar. Geleneksel kameralarla, dijital kompakt kameralarla kıyasladığımız zaman kendisine bazı avantajları var bu cihazların. Birincisi lenslerin değiştirilebiliyor olması. Yani pek çok firmanın sahip olduğu aynasız kameraya yine o firmanın sahip olduğu SLR kameraların lenslerini bazen hiçbir aparat gerekmeden bazen bazı adaptörler vasıtasıyla takıp daha profesyonel çekimler yapabiliyoruz. Makro çekmek istediğimiz zaman makro lens takabiliyoruz. Portre çekmek istediğimiz zaman portre lens takabiliyoruz. İkinci büyük avantaj, bunlardaki sensörler daha büyük olduğu için yine görüntü kalitesi ister istemez lensin standart lens kullansanız bile daha yüksek seviyede oluyor. Hem çözünürlük avantajı yakalıyorsunuz, hem video performansı artıyor, hem de günün sonunda lens yatırımına girmeden bile geleneksel bir kompakt dijital kameraya kıyasla daha yüksek görüntü kalitesi elde edilebiliyor. Bir başka avantajı ise SLR kameralarla kıyasladığımız zaman çok daha hafif ve kompakt oldukları için taşıması daha kolay. Maliyet anlamında da kendilerinin az bazı avantajları var. Yani amatör kullanım seviyesinden profesyonelliğe geçerken bütçesi SLR kameraya yetmeyen fakat lensi değiştirilebilir, zamanla güncelleme yapmak isteyen kullanıcılar için aynasız kameralar şu an pazardaki tek alternatif.
Tabii burada aynasız kameraları sadece lensin değişmesi yanında şunu da belirtelim. Elle yapılabilecek birçok resim ayarına sahip oluyorlar. Böylece profesyonel makinelerdeki o ince ayarlara daha küçük bir makinede sahip olup fotoğrafçılığa giriş aşamasında, öğrenme aşamasında uygun fiyatlı bir alternatife sahip olmuş oluyoruz. Aslında aynasız fotoğraf makineleriyle ilgili sorumuz da son sorumuzdu. Yine bu hafta da Donanım Haberi'nin sonuna geldik. Bir sonraki hafta bilim ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri aktarmak üzere yine birlikte olacağız. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.